Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 80. Ayırım. Din otoritesini yasama alanından çekmenin mantıki sonucu olan reformların bazıları da o zamandan başlamıştır. 1917'de yayımlanan Şeriat Mahkemeleri Usulü Mahkeme Kanunu, adliye sisteminin bütünleştirilmesine doğru atılan ilk adımdır. İkinci bir sonuç, bütün İslam ülkeleri içinde ilk aile kanununun hazırlanması oldu. Bu yarıda kalmış mecelle işini tamamlama girişimidir. Yukarıda gördüğümüz kadınlık, aile, evlenme konuları üzerindeki tartışmalar böyle bir kanunun hazırlanması gerektiğini gösteriyordu. Zamanın tanınmış yazarlarından Celal Nuri, bu ihtiyacı en belirgin biçimde şu sözlerle özetler. Evlenme, boşanma, miras, vasiyet, velayet gibi sorunlarla ilişkisi işlerimiz müftülerin yorumlarına kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarının şehirlerdeki kadınların hayatından getirdiği değişiklikler, kapitülasyonların kaldırılması, din ile devlet, devlet ile milliyet arası ilişkiler, üzerindeki görüşlerdeki gelişmeler nihayet 1917 yılında aile hakları kanununun çıkarılmasını zorlayan ve kolaylaştıran koşullarda oldu. Fakat aile kanunu gene de din ve dünya yan yanalığının yansıtan bir kanundu. Tanzimat dönemindeki benzerliklerden başka, İslam hukukundan alınan yanlarla Yahudi, Hristiyan ve Avrupa hukukundan gelme kuralları kapsamaya kalkmasıdır. Kanunda Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar için ayrı ayrı maddeler bulunur. Kilise ve geleneksel hukuk ögelerini taşır. Müslümanlar arasında evlenme, Hristiyanlıktan farklı olarak bir sakramenta değil, sadece bir mukavele akit olduğu halde hiçbir zaman siyasal bir otorite ya da bir yasama kurumu tarafından kanunlaştırılmadığı için bir gelenek hukuku niteliğini almıştı. Bütün Osmanlı İmparatorluğu ülkelerindeki dinlerin ve milliyetlerin medeni hukuk ihtiyaçlarını karşılayacak bir ölçüde olmak düşüncesiyle hazırlanan bu kanunun önemli bir yeri, her evlenme akdini siyasal otorite temsilcisinin tesciline bağlaması olmuştur. Ancak taraflar istedikleri takdirde istedikleri Müslüman, Yahudi, Hristiyan din kurumlarında ayrıca tören ya da sakrament ayinleri yapabileceklerdi. Bir amme temsilcisi karşısında evlenme akdinin bozulabileceğini kabul etmekle Katolik dini inancın üstüne boşanmayı hukukça kabul edilir hale getirmişti. Böylece görünüşte kanunu birden çok dinin öğeleri girdiği halde gerçekte toplumsal hayatın en önemli bir kesimini şeriatın ve kilisenin tüm yetkilerinde olmaktan çıkarıyordu. Bu niteliğinden ötürü bu kanun hem İslamcıların hem de Hristiyan kilise otoritelerinin itirazlarına uğramıştır. İslamcıların itiraz ettikleri noktalar evlenme akdinin meşruluğunu devlet otoritesinin müeyyidesi altına koyması, kadına boşanma hakkı tanıması, poligamiyi kaldırmıyorsa da güçleştirici ve kısıtlayıcı koşullar koymasıydı. Bu açılardan bu kanun şeriata, Kur'an ve sünnete aykırı bir kanundu. Hristiyanlar da kanundan memnuniyetsizliklerini 1919'da İstanbul işgal edildiği zaman açıkladılar. İşgal kuvvetleri makamlarına yaptıkları müracaatla Hristiyanlara ait mihir geleneğiyle ilgili 156. madde hükümsüz sayıldı ve bu işler yeniden kiliseye devredildi. Fakat bu kanun beklenmedik bir uzun ömürlülük gösterdi. 1926'da Cumhuriyet Türkiye'sinde yeni medeni kanunun kabulüyle kaldırıldığı halde Suriye ve Ürdün'de 1953 yılına kadar yürürlükte kaldığı gibi Lübnan ve İsrail'de de hala yürürlüktedir. Hukuk alanında din kontrolünün bu daraltışına paralel olarak ilk eğitim alanında okulların dinden özelleştirilmesi yönünde de kesin bir dönüş başladı. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarının ağırlığı içinde başlayan çaba, geleneksel Sibyan okullarını mahalle mekteplerine çevirme yolunda başlamıştı. Sibyan okulları Tanzimat'ın okur yazarlığı geliştirme çabalarının ürünüyken kısa süre içerisinde bunlar birer minyatür medrese durumuna gelmişlerdi. Karanlık odalarda minderler üstünde sarıklı hocaların değneğinin karşısında oturan küçükler sallana sallana namaz surelerini ezberlerlerdi. Bu okullarda oyun, koşma, konuşma, gülme, ses eğitimi cezalandırılacak suçlardı. Meşrutiyet döneminden ilk kez olarak ilk eğitim önem verilen bir eğitim kesimi oldu. Şimdiye kadar en çok yüksek okullara ve idadilere, sultanilere önem veren Maarif Bakanlığı, yeni ilkokul açmadan evkaf idaresiyle yarışır hale geldi. İlk öğretim vilayetlerde de çoğaltılmasıyla ulusal bir eğitim politikası güdülmesinin temeli hazırlanmış oluyordu. Önce gördüğümüz eğitim tartışmaları ve Ziya Gökalp'in yayınlarının etkisiyle orta eğitim programlarına da edebiyat, tarih, felsefe dersleri kondu. Darülfünun'da yapılan ıslahat sonucunda sosyoloji, felsefe, Türk edebiyatı ve tarihi gibi ulusal inceleme dersleri de kondu. Tanzimat'tan beri felsefeye karşı bir ilgi doğmuş olmakla birlikte o zamana değin hiçbir yerde felsefe okutulmuyordu. İkinci Abdülhamit döneminde felsefeyle ilgilenmek materyalistlik, dehrilik, zındıklık, cönklük sayılırdı. Mülkiye okullarına felsefe konması girişimine karşı gençlerin inançlarının sarsacağı iddiasıyla karşı gelinmişti. Darülfünun ve öteki yüksek okullara psikoloji, felsefe, matematik, pedagoji, fizik, kimya, tıp alanlarında yetişecek öğretmen ve profesörler yetiştirmek üzere İsviçre ve Fransa'ya öğrenciler gönderildi. Ulusal ekonomi sorunu. Avrupa'da 18. yüzyıl başlarında açılan yeni çağ döneminin koşullarına uymak yoluna gidilmesi zorunluluğunun duyulmasının bu kitabın birinci bölümünde anlattığımız ilk görüşlerinin üzerinden 200 yıl geçmiş bulunuyordu. Bu bölümde gözden geçirmekte olduğumuz tartışmalardaki görüşler arasında büyük ayrılıklar olmakla birlikte çağdaşlaşma zorunluluğunun kaçınılmazlığı üzerinde nihayet hepsinin birbirleştiğini görürüz. Bu tartışmalar ister Osmanlılık birimi, ister Müslümanlık birimi, ister Türklük birimi açısından bakılsın, hepsinde de zorunluluğun Batı uygarlığının meydan okuyuşundan ileri geldiği anlayışı belirir. Üstün çağdaş uygarlığının maddi gücü karşısında geriliğin yanıttığını, din adına konuşulanların bile kavrayabileceği bir aşamaya gelinmiştir artık. Şimdi bütün sorun aradaki uçurumu hangi desteğe dayanarak atlamak mümkün olabilir sorunu üzerinde toplanmıştır. Büyük uçurumu atlamak için gerekli olan dayanak noktası nerededir? Bu arayıştaki kilit kavramı getiren Prens Sabahattin olmuştur. Bu soruya cevap arayışıyla üç düşün akımının üçü de ütopyacılık aşaması içinde boğulurlar. Bunun başlıca üç nedeni vardır. 1. O denli sözü edilen Batı uygarlığının tarihsel gelişiminin niteliğinin bilinmemesi. 2. Düşünürlerin kendi toplumlarının içinde bulunduğu gerçekleri tanıyamamış olmaları. 3. Üç özlemin toplumun hangi sınıflarının özlemleri olduğunu bilinçli olarak kavrayamamış olmaları, dış dünyada gelişen güçlerin teknolojik, ekonomik ve siyasal çatışmalarını patlak vermek üzere olduğu bir dönemde gerçekler karşısında büyük hayallere düşmeleri. Bu ikisi arasındaki korkunç karşıtlıklar bir düş havası içinde fark edilemeyecek durumda gelmeleri bu nedenlerin kaçınılmaz sonuçları olmuştur. Üç düşün yolundaki fikirleri bu açıdan biraz daha öteye izlememiz gerekir. İslamcı düşünün son çabası İslamlığın aşılayıcı ekonomik ahlakiyatın çağdaş uygarlığa götürücü nitelikte olduğunu belirtmek olmuştur. İslamlık çağdaş uygarlığın ön koşulu olarak koyduğu çalışma, kazanma, biriktirme ekonomisinin emreden bir dindi. Burada Alman toplum ve tarih düşünürü Karl Marx'ın tanıttığı ekonomik ahlakiyatın dini koşulları sorununa işletme yönünden bir çaba başladığını görürüz. İslamcı okulun birçok yazarı bu sorunda da Kur'an ve hadis kaynaklarına dönerek bu kaynaklardan kazanç, ticaret ve sanayiyi teşvik eden malzeme buldular. Sırat-ı Mustakim'de çıkan bir yazısında ünlü bir vaiz, İslamlığın ekonomik görüşünün kaynaklandığını göstermeye çalıştı. Başka bir yazar, benzer bir başlık altında yazdığı bir yazıda, İslamlığın ekonomik görüşünün kapitalizm doğrultusunda olduğunu ileri sürdü. Buradaki inanç o denli güçlüydü ki bu yüzden İslamlığın bir gün altın çağdaki asr-ı saadetteki gibi bütün parlaklığıyla Avrupa'da yeniden parlayacağı sonucunun sakıncasız atlıyordu. İslamlığın ekonomik öğretilerini gösteren hadisleri Ahmet Nazmi Efendi, Nazım-ı İslam'daki zenginliği mevki adlı bir kitapta toplayarak yorumlarıyla bildirdi. Bu toplamanın amacı Avrupacı Türklerin ve Avrupalılarının sanılığının tersine İslamlığın çalışmayı kazanmayı emrettiğini ispatlamaktı. Bu hadiselerin gösterdiğine göre bütün maddi ve manevi sermayenin kaynağı iş ve çalışmadır. Ancak modern ekonominin prensipleri ve kanunlarını öğrenmek de gereklidir. Bunları bilmeksizin servet birikiminin bir yararı olmazdı. Bütün yeni keşifler Avrupa uygarlığının genişlemesi ve üstünlüğü bilgi ve araştırmaların ürünüydü. Avrupa uygarlığından alınacak, takdir edilecek şeyler ancak bilimler, teknikler, sanayi ve ekonomidir. Müslümanın ödevi öteki dünyadaki kurtuluşa kendini hazırlamak kadar bu dünyada da mutluluğu elde etmektir. Ahireti için ödevlerinden fedakarlık yapmaksızın bu dünya için çalışmak, bu dünyayı ihmal etmeksizin öteki dünya için hazırlanmak gerekir. İçki içmek, kumar oynamak gibi tembellik ve verimsizlik alışkanlıklarına İslamlık işte bu yüzden yasaklamıştı. İslamlığın ekonomi görüşü zenginin lehine, fakirin aleyhine değildir. Avrupa'da kapitalizm yüzünden sosyalizm ve komünizm doğmuştu. İslamlıkta buna lüzum kalmayacaktı. Kapitalizmde olduğu gibi sırf kazanç için çalışmak bencillikten başka bir şey değildi. Sosyalizm, komünizm gibi akımlar ise düzen ve mertebelere karşı aşırı bireyci özgürlükler isteyişinin sonucudur. İslamlık her kişiye olduğu yerde hakkı neyse onu adalet ve nefaset ölçülerine göre sağlar. Görüyoruz ki kapitalizm doğrultusunda olduğu kabul edilen İslam ekonomi ahlakiyatı ve ekonomik davranışı din ve halk kurallarının çevresi içinde sınırlanıyordu. Bu dönemdeki İslamcı yayınları kapitalizm ve sosyalizm gibi konulara batıcı yazarlardan fazla ilgi göstermişlerdir. Batıcıların Batı ekonomik sistemine karşı besledikleri derin hayranlık sözleri, söz konusu sistemin kusursuzluklarını, mükemmel bir tablonun güzelliklerini bozacak toplumsal eşitsizlik, sosyalizm gibi sorunlarla ilgilenmekten alıkoyuyordu. İslamcıların bunlarla ilgilenişi, kapitalizmi ya da sosyalizmi İslam toplumuna uygun ya da gerekli saymalarından ileri gelmiyordu. Tersine İslam ekonomik ahlakiyatıyla yürüyecek bir ekonomi bunların önleyeceği inancı vardı. Avrupa'daki kapitalist ekonominin yarattığı eşitsizliklerin çözümü sosyalizmde değil İslamlıktaydı. İslamcılar ekonomik sorunda kapitalizme karşı bir çeşit İslam misyonerliği atılganlığıyla İslamlığı hem kapitalizme hem sosyalizme alternatif olarak gösteriyorlardı. Bu kadar büyük bir iddiada bulunan İslamcıların çağdaş ekonomi sistemine özgü mekanizmayı anlayamadıklarını, ekonomi ve din kurallarının karşılaştığı noktalardaki görüşleri yansıtır. İki örnek olarak faiz sorunuyla sigorta sorunu üzerindeki görüşlerini alacağız. Ortaçağ Hristiyanlığında olduğu gibi İslamlıkta da faiz ve riba bir tutulmuştur. Batıda din açısından bu ikisinin de birbirinden ayrılabilen din adamı Calvin olmuştur. Max Weber'in onu kapitalist ekonomiye din ahlakiyatından yol açan kişi olarak gösterişinin nedenlerinden biri budur. Her iki dinde de faizciliğe karşı konan bu din yasağına karşılık, faizcilik hatta riba daima yaşadıktan başka en yüksek din örgütlerinin ekonomisine de girmiştir. Hristiyanlıkta da en büyük faizci papalık, İslamlıkta da evkaf olmuştur. Ancak kapitalist ekonominin geliştirdiği örgütlerle riba kalkmıştır. Faiz yeni bir anlam kazanmıştır. Faizsiz kapitalizm düşünülemez. Fakat kapitalizmdeki faiz Kur'an'ın şiddetle yasakladığı riba değildir. İslamcı yazarların hiçbiri bu ayrımı bilmedikleri gibi faizin din açısından caiz olduğunu yazan tek kişi çıkmamıştı. 1935 yılı gibi çok daha sonraları yazılmış bir Kur'an tefsirinde bile bunu görürüz. Tefsirin yazarı bu konuda şöyle der: cihanın bugünkü faiz muamelatı nitelikçe cahiliye döneminde uygulanan ribadan başka bir şey değildir. Faiz oranının yükselmesi ya da düşmesi işlemin niteliğini değiştirmez. Eski Arap örfünde riba tüm anlamıyla zamanımızdaki paranın faizi ya da güzeştesi neması denen fazlasıdır. Bunun borç olarak verilişinden başka borç olarak alınışında da böyledir. Herhangi bir toplumda faizsiz yaşanamayacağı duygusu çoğalmaya, faizin meşruluğuna çareler aranmaya başlandı mı, orada düşüş ve çöküş, cahiliye dönemine düşüş başlar. Izdırap, çaresizlik, tefecilik kapsamını açar. Bugünkü insan toplumunun riba derdinden kurtulabilmesi ciddi bir toplumsal düzelme kazanmasına bağlıdır. Fukaralık azalıp toplumsal düzelme ilerledikçe faizler düşecek ve bir gün gelip kalkacaktı. Fakat riba devam ettikçe servetler tekelden kurtulamayacak, fakirlik azalmayacaktır. Genel bir görüşle bugünün dünyasında faizin kaldırılması bir ülkü olarak düşünülmeye başlamışsa da şimdiki eğitim henüz kaldırma değil azaltma yönünde dolaşmaktadır. İşte bütün bunların henüz gerçekleştirilemediği bu garanti Tanrı tarafından İslam toplumunda gerçekleştirilmiştir. Bu suretle Kur'an ve İslam dini bugünkü insanlığa bile en büyük bir evrimin ilhamını verecek öğretici bir kitap, bir Tanrı kanunudur. 80. ayırımın sonu. Sayfa 464. Devamı 81. ayırımda.